Ayrım 4.
Başbakanlık 26.9.1989 tarih 8.3.383 18.373 sayılı genelgede anılan yasa hükmüne atıf yaparak görüşme isteklerinin kabulünü emretmişti. Ayrıca usul yasasının 244. maddesinde ancak hakim tarafından düzenlenen tutanaktaki ifadenin ikrara delil olarak okunacağı belirtilmekteydi. Pek çok Yargıtay kararında ise işkence ürünü anlatımların hukuk dışılığı vurgulanıyor, bu yolla alınmış ifadelere dayalı olarak kurulan mahkumiyet kararları bozuluyordu. Yasal düzenlemelere karşın yoğunlaşan işkence olayları karşısında Cumhur'da kimi maddeleri daha belirgin kılarak fakat esas olarak uygulamayı gerektiğince denetleyerek ve toplumu bir insanlık suçu olan işkenceye karşı bilinçlendirerek sorunun çözümünde önemli adımlar atılmasını sağlamak olanaklıydı. Ne var ki bugün elimizde bulunan 3842 sayılı yasa amaçla eylemin taban tabana zıt olduğu bir sonucun belgesidir. Bu belge iki yüzlüdür. Bir yüzünde hukukçular olarak bizim reddedemeyeceğimiz, uygulanması için çaba göstereceğimiz olumluluklar gülümserken, diğer yüzünde bırakınız hukukçuları, hukuk eğitimi almamış bireyleri dahi şiddetle ürpertecek bir çirkinlik iç karartmaktadır. Asıl olan da bu ikinci yüzdür. Yasa üstü kapalı bir biçimde işkence yapılabilecek ve yapılamayacak insan grupları ve bölgeler oluşturmuşlardır. Yargı karşısında herkesin eşitliğini hükme bağlayan anayasanın 38. maddesi ve devletin hukuk devleti olduğunu ifade eden ikinci maddeleri bu yasayla yok sayılmıştır. Çünkü böylesi bir mantık hukuk mantığı olamaz. İnsanlık suçu işkenceye yasayla olanak sağlamanın adına da hukuk denemez. 3842 sayılı yasadaki bu anlayış TMY'ni hukuk dışı yöntemler üzerinde inşa eden bir anlayışın aynısıdır. Bilindiği gibi yasanın 31. maddesi bu kanunun 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22. madde hükümleri DGM'nin görev alanına giren suçlarda uygulanmaz. Bunlar hakkındaki 1412 sayılı cumhun bu değişiklikten önceki hükümleri uygulanır. Hükmüyle yeni yasayla güvence altına alınan tüm hakları siyasi suçlar yönünden uygulanamaz kılmıştır. Bu madde ile kapsam dışı bırakılan 4. madde tutuklama sürelerine, 5. madde tutuklanma sırasında avukatların hazır bulunmasına ve dinlenmesine, 6. madde tutuklama müzekkeresi üzerine tutulan sanığın 24 saat içinde yargıç önüne çıkarılmasına ve bu aşamada müdafiin sorguda hazır bulunmasına, 7. madde tutuklulukta geçecek sürenin hazırlık aşamasında 6 ay, yargılama sırasında 2 yılla sınırlandırılmasına, 9. madde gözaltı sürelerinin 24 saat 4 günle sınırlandırılmasına ve yakalama işlemine karşı itiraz hakkına, 12. madde yakalanan şahsın hukuk yardımı isteme ve susma haklarına, izleyen 14, 15, 18, 19, 20 ve 22. maddeler ise baronun müdafi atamasına ve müdafiin kullanacağı haklara ilişkindir. Görüldüğü gibi yasada olumlu biçimde yer almış tüm düzenlemeler DGM alanına giren suçlar yönünden kapsam dışı bırakılmıştır. Bu durum, Cumhurbaşkanı'nın iyileştirme terör suçlarına uygulanamaz biçiminde özetleyebileceğimiz veto olgusunun bir ürünüdür. Ne var ki sorumluluk salt olarak Cumhurbaşkanı'na ait değildir. Veto karşısında direnmeyen, hukuku savunmayan her yetkili bu hukuksuzluğun sorumluluğunu taşımaktadır. Bu tutum yasayı bugün bulunduğu yerden de geriye çekmiş ve bir ortaçağ iskeleti yaratmıştır. 3842 sayılı yasanın ilk biçimlenmesine yoğun katkıları olan ve işkenceye karşı olmakla tanınan hukukçular ortak bir dille 3842 sayılı yasa bir reform yasası değildir demektedirler. Bugün ülkemizde hukukun demokratikleşmesi ancak işkencenin ortadan kaldırılmasıyla olanaklıdır. İşkenceyi ortadan kaldırmayı amaçlayan bir yasanın öncelikle nesnellik ve genellik ilkelerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bu iki ilkenin gerçekleşmesi için suçları DGM, olağanüstü hal bölgeleri ve sıkı yönetim mahkemeleri alanına giren suçlar olarak ayırmaktan vazgeçmek gerekir. Usul hukuku, hukuksal gerçeği ortaya çıkarmak içindir. Hukuksal gerçek, siyasi suçlar için farklı, olağanüstü hal bölgesinde işlenen suçlar için farklı yöntemlerle ortaya çıkarılırsa, orada hukuk değil, kaba güç ortaya çıkacaktır. Bugün ortaya çıkan hukuksuzluğun, Anayasa Mahkemesi'nin önüne götürüldüğü bilinmektedir. Anayasa Mahkemesi, eşitlik ilkesine tümüyle aykırı olan bu durum karşısında, umut ederiz ki hukuksal bir karar verecektir. Anayasa Mahkemesi'nin bu isteği reddetmesi halinde, hukukçular olarak uluslararası planda bu haksızlığı giderici yargısal önlemler almak için mücadele etmek birinci görevimiz olacaktır. Yasadaki bu olumsuzluğu vurguladıktan sonra, yasanın taşıdığı bu tür suçlar yönünden lehe değerlendirilebilecek iki olguya değinmek istiyorum. Bunlardan birincisi, yasanın 13. maddesi ile 135A maddesinde yapılan değişikliktir. Bu maddede, ifade verenin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmaktadır. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, zorla ilaç verme, yorma, aldatma, bedensel cebir ve şiddette bulunma, bazı araçlar uygulama gibi iradeyi bozan bedeni ve ruhi müdahaleler yapılamaz. Kanuna aykırı bir menfaat vaat edilemez. Yukarıda fıkralarda belirtilen yasak yöntemlerle elde edilen ifadeler rıza olsa dahi delil olarak değerlendirilemez denilmektedir. 24. madde ile 254. maddeye eklenen fıkrada ise soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri deliller hükme esas alınmaz denilmektedir. Bu iki madde DGM kapsamına giren suçlar nedeniyle yakalanmış olan kişiler yönünden geçerlidir. O halde yasadaki çarpık biçimlenmeye rağmen bu iki maddenin hayata geçmesi için çaba göstermek gerekmektedir. Diğer ikinci olumluluk ise 31. maddenin içeriğinde yatmaktadır. Yukarıda madde metnini aynen sunmuştuk. Bu metinde DGM'nin görev alanına giren suçlarda 1412 sayılı yasanın değişiklikten önce yürürlükte olan eski hükümlerinin değiştirilmeden önceki halleriyle uygulanacağı hüküme bağlanmıştır. Bilindiği gibi bu yasa gözaltında tutulan zanlının hazırlık aşamasından başlayarak her aşamada avukat yardımı isteyebileceğini hüküm altına almıştır. Nitekim Oltan Sungurlu'nun Adalet Bakanı olduğu dönemde bu amaçla çıkarılmış 3 ayrı başbakanlık genelgesi bulunmaktadır. Bu genelgelerde de 1412 sayılı yasanın 136. maddesine atıf yapılmaktadır. O halde yürürlükte tutulan eski yasa karşısında DGM kapsamına giren suçlar yönünden de her aşamada müdafi yardımında ısrarlı olmak gerekmektedir. Cumhur'da yapılan değişikliğin suç ayırımı yapmaksızın herkes için kullanılır hale gelmesini istemek, hukuktan yana olan herkesin istemidir. Bu istemin gerçekleşmesi için mücadelede kararlılık, hukukun demokratikleşmesi mücadelesine de önemli katkılar sağlayacaktır. Avukat Erdal Merdol, Ankara Barosu Başkanı. Cumhur'un bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 3842 sayılı yasa 1-12-1992 tarihinde yürürlüğe girmiştir. O günden bu yana noksanları ve iyileştirici yanlarıyla kamuoyu önünde yoğun bir şekilde tartışılmaktadır ve inanıyorum ki tartışmalar hiç bitmeyecektir. Cumhur'daki gelişmeler ve değişmeler hiçbir zaman aydın hastalığı çerçevesinde bir başka deyişle at gözlüğüyle değerlendirilemez. Bu hepimizi yanlış sonuçlara götürebilir. Cumhur'daki değişiklikler, bireylerin ve toplumun istemlerine ve gereksinimlerine kısmi bir yanıt ve aynı zamanda uluslararası sözleşmelerin, bildirgelerin ve uluslararası baskının iç hukuka sınırlı bir yansımasıdır. Bütün eksikliklerine karşın hükümetin başlangıçta ilan ettiği programına ve koalisyon protokolüne uygun iyi niyetinin bir belirtisi olarak değerlendirmek mümkündür. Cumhurda yapılan değişiklikle ilgili hukukun daha da gelişmesi için gerekli olan kanallar kısmen de olsa açılmıştır. Ve bu yasa bir tohumun çatlamasının habercisi ve öncüsü olmakla değer taşımaktadır. Ancak değişikliklerin çağdaş demokratik hukuk devletine uygunluğunu tartışmak mümkündür ve bu itirazların çok ciddi gerekçeleri bulunmaktadır. 3842 sayılı yasanın getirdiği değişikliklerin olumsuz yönlerine değinmeden önce Sayın Devlet Başkanınca yasanın ilk kabul edilen şeklinin tekrar görüşülmesine ilişkin iade yazılarının diğer bir deyişle veto gerekçesinin üzerinde görüşlerimi açıklamayı bir hukukçu olarak kaçınılmaz borç biliyorum. Cumhurbaşkanının 8-6-1992 tarihli veto tezkeresinin sonuç kısmının 3. bendinde şöyle denilmektedir. 21 Mayıs 1992 tarih ve 3801 sayılı kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabulünden bir gün sonra 22 Mayıs 1992 tarihinde yapılan üst düzeydeki bir toplantıda başta hükümet yetkilileri ve yöneticiler olmak üzere bu kanunla yürürlükten kaldırılan ve içeriği yukarıda açıklanan düzenlemeler karşısında büyük endişelerini açıklamışlar, doğacak kanuni boşlukların yaratacağı olumsuz durumlara değinerek bu konularda vakit geçirilmeden yeni düzenlemelere gidilmesini önemli gerekçelerle ortaya koymuşlardır. Sayın Başbakan'ın da katıldığı bu düzeltme ihtiyacı, kanunun yürürlüğe girmeden önce bir defa incelenmesini gerektiren ayrı bir sebep olarak değerlendirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu veto gerekçesi, parlamentonun, hukuk devletinin ve demokrasinin hafızasına kazılmıştır, tarihlere yazılmıştır. Artık bu gerekçeyi ve beyanları hiçbir şekilde silip, söküp atamazsınız. Yasanın görüşülmesi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, usul gereği hükümetin ve komisyonun mecliste hazır olup olmadığını sormuştur ve hükümet ile komisyon sıralarından da burada yanıtı verilmiştir. Yasanın meclis görüşmelerinin özgürce gelişmesine ve oylamaların da hükümetin ve onun başkanının katılımıyla gerçekleşmesine rağmen, bir gün sonra bu hükümet başkanının üst düzey bir toplantıya katılarak endişelerini ifade etmesi nasıl izah edilebilir? Düzeltme ihtiyaçları veya kaygıları varsa neden parlamentoda giderilmemiştir? Egemenliği ulus adına kullanan yasama meclisinin görüşmeleri ve kararı neden bir gün sonra hükümetin de katıldığı bir toplantıda değerlendirilmiştir? Bunu anlamak ve açıklamak mümkün değildir. Cumhur yasasını değiştiren 3842 sayılı yasanın 31. maddesi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu vetosundan sonra yasaya eklenmiş ve böylece büyük eleştirilere yol açan bugünkü şekline dönüştürülmüştür. DGM'nin görev alanına giren suçlarda yasanın değiştirilen 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 20 ve 22. maddelerinin uygulanamayacağına, bunun yerine eski hükümlerin tatbik edileceğine ilişkin 31. madde ile olağanüstü hal bölgesinde gözaltı sürelerinin ağırlaştırılmış haliyle, yani 4 ve 30 gün olarak uygulanacağına dair 30. madde yasanın en çok eleştirilen yanlarını oluşturmaktadır. Peşinen ifade olunmalıdır ki bu hususta ileri sürülen itirazlar ve eleştiriler bütünüyle haklıdır. Çifte standart yaratan, temel hukuk kurallarını çiğneyen bu hüküm, insan hakları sözleşmeleriyle, uluslararası ve iç hukuk kurallarıyla da çelişmektedir. Bazı sanıkları yasa önünde açıkça eşitlikten yoksun bırakan, onu yetersiz de olsa iyileştirici düzenlemelerden ayrık tutan, hukuk dünyasının asla kabul edemeyeceği bu maddeyle ülkede iki ayrı ceza muhakemeleri usulü kanunu uygulanır hale gelmiştir. Gözaltı süresi, tutuklama şartları, tutuklulukta geçecek süre, ifade alınması ve sorguya çekilme sırasında ve soruşturmanın her hal ve derecesinde müdafi tayini, müdafiin hazırlık evrakını inceleme ve örnek alma hakkı, müdafi ile görüşme ve yazışma ile ilgili hükümlerin DGM kapsamına giren suçlarda uygulanmaması hiçbir gerekçenin haklı kılamayacağı bir anlayıştır. Yasanın temel felsefesi, işkence gerçekliklerinin ve iddialarının önlenmesine yöneliktir. Bu haller daha çok siyasi ve DGM kapsamına giren suçlar için söz konusu olduğundan, bir kısım sanıklara işkence ve baskı uygulanabilmesi olanak karşısında yasa, felsefesinden uzaklaşmış kabul edilmektedir. Kısacası 30 ve 31. maddeler hukukun ve demokrasinin bir ayıbı olarak ortada durmaktadır. Öte yandan soruşturma konusu fiilin DGM görev alanına girip girmediğinin kimin tarafından tayin edileceği de belirsizdir. Zabıta amir ve memurları fiilin DGM'yi ilgilendirdiğini kabul ettikleri takdirde 31. maddede yazılı yasa metinleri yani bir kısım iyileştirici hükümler uygulanmayacaktır. Bir an için suçun vasfının tayininin Cumhuriyet savcısınca yapılacağı ve bu nedenle herhangi bir tereddüde düşünmemesi gerektiği ifade edilecek olsa dahi bu durum yeterli güvence taşımamaktadır. Örneğin Ankara DGM Cumhuriyet Savcılığı'nın 5-2-1988 tarih 988 20 Haziran 988 Taksim 2 sayılı fezlekesinde şu anda Kültür Bakanı bulunan İçel Milletvekili Fikri Sağlar ve Ankara Milletvekili 7 arkadaşı hakkında Atatürk Bulvarı üzerinde yaptıkları pahalılığı protesto yürüyüşlerinin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri anayasada belirtilen cumhuriyet aleyhine işlendiği ve doğrudan doğruya iç güvenliği ilgilendirdiği düşüncesiyle adı geçen kişilerin Ankara DGM'de yargılanmak üzere yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edilmektedir. Yine aynı mahkeme başsavcılığı 13-4-1992 tarih ve 992 Taksim 75 HZ 1992 Taksim 13 sayılı görevsizlik kararında ise atılı suçun seçmenlere teşekkürden ibaret olduğu ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü vesaireyle ilgili bulunmadığı kanaatiyle dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmektedir. Daha sonra Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda sanıklar beraat etmişlerdir. Yasanın 31. maddesinin yarattığı tehlikeyi bu örnekten daha güzel anlatmak mümkün değildir. Eğer bu kişiler dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiği için hemen soruşturmaya tabi tutulmamak gibi anayasal bir hakka sahip olmasalardı, tutuklanabilir, yanlarında müdafi hazır bulunduramaz, 48 saat ve hatta toplu suçtan bahsedilerek 15 gün süreyle gözaltında tutulabilir, süresiz tutuklu kalabilir, barodan müdafi tayini talep edemez, seçtiği müdafi hazırlık evrakı ile dava dosyasını inceleyemez, müdafi ile uygun bir ortamda ve denetimsiz görüşemezdi. Kısacası sadece bir vasıflandırma nedeniyle başkaca sanıklara tanınmış olunan haklardan yoksun kalınabilirdi. Yasanın mantıksal temeli anlaşılamayan yanlarından biri de 104. maddenin 3. fıkrasıdır. Buna göre 6 aya kadar hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlarda suçun toplumda infial uyandırması halinde tutuklama mümkün hale getirilmiştir. Burada hiçbir hukukçunun kabul edemeyeceği bir subjektiflik görülmektedir. Bu ibareye dayanılarak tutuklamayı sıradan bir uygulama haline dönüştürmek mümkündür. 104. maddenin eski halinde suçun devlet ve hükümet nüfuzunu bozan veya memleketin asayişini bozan fiiller olması veya genel ahlak aleyhine işlenmesi halinde tutuklamaya karar verilebiliyordu. Son derece tehlikeli bu bendin iptali için yıllar önce Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru 7'ye 8 oyla reddedilmişti. Yasa koyucu bu kez anılan hükmü yasa metninden çıkartmıştır. Ama aynı ölçüde sakıncalı bir hükmü neden yasaya eklediğini anlamak mümkün değildir. Benzer bir durum olduğu için 143. maddedeki değişiklikten de söz açmakta yarar vardır. Buna göre müdafiin hazırlık evrakını incelemesi veya örnek alması engellenebilmektedir. Hazırlık soruşturmasının gayesini tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine sulh hakimi kararıyla bu hak kısıtlanabilmektedir. Bu hükme dayanarak uygulamada müdafiin haklarını işlemez hale getirebilme ihtimali yaratılmıştır. Soyut ve kişinin takdirine fazlasıyla yer veren hükmün yasadan çıkartılması uygun olur. Yasa değişikliğinin esprisi bazı noktalarda yeterince açık değildir. Örneğin 136. maddeye göre zabıta amir ve memurları tarafından yapılacak sorgulama işlemlerinde bir müdafiye izin verilmektedir. Cumhuriyet Savcılığında ise bu sayı 3 olarak saptanmıştır. Bunun nedeni bugüne değin inandırıcı bir şekilde açıklanmış değildir. Cumhur'da çağdaş bir değişiklikten söz edebilmek için adli kolluk örgütünün kurulması zorunludur. Böylece ifadelerin savcının kontrolündeki yetiştirilmiş elemanlarla alınması ve adil yargılama için sağlıklı malzemelerin çarpıtılmadan özenle toplanması mümkün olacaktır. Adalet Bakanı Özyörük, 1948-49 adli yıl açılışında iyi bir ceza adaleti, mükemmel bir adalet polisi teşkilatında sahip olan devletlere müyesser olur demekte ve kanunun önemini vurgulamaktadır. Aradan geçen 45 yıla karşın bu ihtiyaç hala giderilmiş değildir. Çapraz sorgu usulünün uygulanarak savun yanında savunmanın da özgür ve eşitlik içinde yargılamaya katılabilmesi olanaklı kılınmalıdır. Bu değişiklikler yapılmadan Cumhur'un hukuk dünyasının beklentilerine ve istemlerine yeterli yanıt verdiği söylenemez. Hukuk çevrelerinde dile getirilen ve göze batan noksanlıkların ilerideki günlerde yeni bir yasa değişikliğiyle giderilmesi beklenmektedir. Uygulamada karşılaşılan sorunların da kısa bir süre sonra kendilerini ifade edeceklerini düşünecek olursak, hukuk dünyasının ve toplumun taleplerine uygun düzeltmelerin geciktirilmeden yapılacağını ve temel hukuk kurallarıyla çelişerek ikili uygulamaya izin veren düşüncenin yasadan çıkartılacağını umut etmekteyiz.